Sayfa 321. Anlaştıkları gibi Benny Lambert'la yapılan görüşme otelde oldu. Kısa ve belli bir amaca yönelik bir görüşmeydi bu. Lambert bir zarf verdi, zarfı alan Shannon açtı. İçinden birbirinin aynı elçiliğin adı ve mührü olan iki kağıt çıktı. Togo Cumhuriyeti'nin Paris elçiliğince hazırlanmıştı. Kağıtların biri boştu, yalnızca en altında elçiliğin mührü ve yetkili birinin imzası vardı. Öteki ise bir mektuptu. Ekli listedeki silahların nokta nokta A'nın için verilmesi ve bu silahların ne olursa olsun başka bir amaçla kullanılmayacağı belirtiliyordu. Bu kağıdın altında da Togo Cumhuriyeti'nin mührü ve bir yetkilinin imzası bulunuyordu. Shannon başıyla onayladı. Alan Barker'ın kağıttaki boş yerleri doldurup Yugoslavya'dan silahları alacağına güveniyordu. Lambert'a ücretinin geri kalanını 500 sterlini verdi. Birçok zayıf insanlarda olduğu gibi Lambert de kararsızdı. 3 gündür Charles Ruse'a haber verip Shannon'ın Paris'te olduğunu ve kim kullanacak belgesi almak için uğraştığını bildirmeyi düşünüyordu. Fransız paralı askerinin bu bilgiyle yakından ilgileneceğini biliyordu ama nedenini bir türlü çıkaramıyordu. Ruse'un bu ilgisini Fransa'yı kendi bölgesi bilip başkalarının burada iş yapmaması isteğine bağlıyordu. Onun alınan işe ortak hatta patron yapılmadan Fransa'da paralı askerlerin dolaşmasını hoş karşılamadığını biliyordu. Ruse şimdiye kadar yaptığı hatalardan sonra kimsenin ona iş vermeyeceğini düşünemiyordu. Üstüne aldığı işlerde yediği rüşvetlerden ötürü işi başarıya ulaştıramamış, ücret konusunda da birçok kişiyi dolandırmıştı. Ama Lambert Ruse'dan korkuyordu ve bu haberi ona vermek zorunda olduğunu düşünüyordu. O akşamüstü Ruse'a haber vermeyi tasarlamıştı. Shannon'dan parasını alacak olmasaydı bunu mutlaka yapacaktı. Ama bu uğurda 500 sterlini kaybetmeyi göze alamadı. Çünkü Ruse o kadar para vermezdi. Lambert'in bilmediği Ruse'un İrlandalıyı öldürmek için bir tasarı hazırladığıydı. Benny Lambert'in parlak bir zekaya sahip olduğu söylenemezdi ama kendi çapında bir karara vardı. Parasının bütününü aldıktan sonra Ruse'a gidecek, bir süre önce Shannon'dan kim kullanacak belgesi hazırlamak için teklif aldığını ve bunu kabul etmediğini söyleyecekti. Ama bir şeyden korkuyordu. Shannon hakkında ondan korkacak kadar bir şeyler biliyordu. Ruse'a hemen haber verirse Shannon'ın bunu tahmin edebileceğini, bundan da kendisinin zarar göreceğini düşündü. Ertesi sabaha kadar beklemeye karar verdi. Haber verdiğinde iş işten geçmişti. Ruse otele telefon edip Shannon diye birinin orada kalıp kalmadığını sordu. Resepsiyon memuru bu adda birinin oteline gelmediğini bildirdi. Çok korkan Lambert aslında otele gitmediğini, sadece Shannon'ın ona telefon ettiğini ve bu otelde kaldığını söyledi. 9'u biraz geçe Ruse'un adamları Henry Allen Plaza Suren Oteli'nin resepsiyon memurunun önündeydi. Resepsiyon memurunun bir önceki gece otelinde kalan İngiliz ya da İrlandalı hakkında söyledikleri tıpatıp Shannon'a uyuyordu. Ama gece kalan adamın adı Kate Brown'du ve pasaportu da bunu doğruluyordu. Kate Brown saat 9'da Lüksemburg'a kalan ekspresle bir yer ayırtmıştı. Henry Allen bir şey daha öğrendi. Bay Brown bir önceki gün odasında özel bir görüşme yapmıştı. Görüşme yaptığı Fransızın eşkali de belliydi. Bütün öğrendiklerini öğle üzeri Ruse'a bildirdi. Fransız paralı askerleri liderinin evinde Henry Allen ve Raymond Tomart bir savaş görüşmesi düzenlediler. Son kararı Ruse verdi. Henry, onu bu kez elimizden kaçırdık ama hala bir şey bilmediğine göre şansımızı yitirmiş sayılmayız. Eğer bir daha Paris'e gelirse geceyi aynı otelde geçirebilir. Senden o otelde çalışan biriyle arkadaşça, gerçekten arkadaşça ilişki kurmanı istiyorum. Bir daha oraya gelirse bilmek istiyorum ama gelir gelmez, anladın mı? Allen başıyla onayladı. Baş üstüne patron, otelden birini ayarlarım. Bir daha otelde yer ayırttığımı önceden öğreniriz. Ruse Tomar'da döndü. Bir daha gelince o piçi temizleyeceksin Raymond. Bu arada yapmanı istediğim küçük bir iş var. Orospu çocuğu Lambert bana yalan söyledi. Onun kemiklerini kıracaksın. Dün gece haber verebilir, biz de bu işi bitirebilirdik. Bu duruma göre Shannon'dan para almış olabilir. Sonra da işe yaramayacak bilgiyi satarak bizi yolmak istedi. 6 ay süreyle beni Lambert'in yürümesini engelle. Tyron Holding adıyla kurulan şirketin işbaşı yapması Shannon'ın sandığından çok daha kısa bir süre içinde gerçekleşti. Öylesine çabuk oldu ki kurulmadan işe başladı denilebilirdi. Bay Lang ve genç ortağının da bulunduğu Bay Stein'in bürosuna çağrıldı. Duvarın önünde 3 sekreter vardı. Bunların içerideki 3 adamın sekreteri olduğunu öğrendi. Gerekli olan 7 hissedarın bir arada olmasından yararlanan Bay Stein 5 dakika içinde şirketi kuruverdi. Shannon parayı tamamlamak için 500 sterlin verdi ve 1000 pay senedi dağıtıldı. İçeride bulunan herkes birer senet alıp imzaladıktan sonra kasada saklaması için Bay Stein'a geri verdiler. Geri kalan 994 senet bir kağıda sarılmıştı. Shannon bu senetleri aldı ve cebine indirdi. Şirketin kurulması için gerekli belgeler şirketin yönetim kurulu başkanı ve sekreterince imzalandı. Lüksemburg Ticaret Odası'na gönderilmek üzere bir dosyaya kondu. Bundan sonra 3 sekreter görevlerinin başına gönderildi ve yönetim kurulunu oluşturan 3 müdür şirketin amacı konusunda tartışmaya girişirler. Tutanaklar kağıda geçti, sekreter tarafından yüksek sesle okunduktan sonra başkan tarafından imzalandı. Hepsi bu kadardı, artık Tyron Holding yasal olarak kurulmuştu. Öteki 2 müdür Bay Brown adıyla tanıdıkları Shannon'la el sıkıştıktan sonra gittiler. Bay Stein ise onu kapıya kadar geçirdi. Ortaklarınız bir alanda çalışan bir şirketin pay senetlerinin Tyron Holding tarafından alınmasını isterlerse buraya kadar gelmeniz gerekecek dedi Stein. Buraya gelip gerekli olan parayı verdikten sonra gerisini biz hallederiz. Shannon anlamıştı. Her işlem Bay Stein tarafından görülmeliydi. Çünkü o yönetim kurulu başkanıydı. 2 saat sonra Brüksel'e giden akşam uçağına bindi. Saat 8 olmadan da Holiday Inn oteline vardı. Ertesi sabah Shannon'ın otel odasının kapısı vuruldu. Minik Mark Fleming'le birlikte Shannon'a Bay Boucher diye tanıtılan biri geldi. Shannon kapıyı açtığında ikisi de kapının eşiğinde bekliyorlardı. İkisinin yan yana durması gülünç bir görünüm yaratıyordu. İri yarı sağlam yapılı Mark yanındaki adamın tepesinden bakıyordu. Öteki adam şişmandı. Üstelik öylesine şişmandı ki bu gibilerine ancak tiyatroda ya da sirklerde rastlanabilirdi. Neredeyse bir top gibi yuvarlaktı ve hacı yatmazlara benziyordu. Yakından ve dikkatle bakılınca dev gövdenin altında pırıl pırıl ayakkabılarıyla yere basan kısa bacakları görünüyor, bacakları bir küreden uzanan iki sopayı andırıyordu. Yürümediği sürece iki bacağı birbirine yapışık gibi duruyordu. Bay Boucher'in yüz yuvarlak görünümünü bozan bir şeyi vardı, başı. Büyük değildi. Aşağı doğru indikçe genişliyor, herkesten saklamak istercesine gömlek yakasını örtüyordu. Gerdanı omuzlarına kadar iniyordu. Birkaç saniye sonra Shannon karşısındaki adamın kollarının da olduğunu fark etti. İki yanında birer kolu ve bir kolunun altında da evrak çantası vardı. ''Lütfen içeri girin'' dedi Shannon ve bir adım geriye çekildi. İlk giren Boucher oldu. İçeri girerken kapıdan geçebilmek için yan dönmek zorunda kaldı. Üstüne giysi geçirilmiş bir topa benziyordu. Arkasından giren Mark göz göze gelince Shannon'a göz kırptı. Tanışma bölümü de bitince el sıkıştılar. Shannon oturması için bir koltuk gösterdi ama Boucher yatağı seçti. Koltuğa otursaydı bir daha kalkamayabilirdi. Akıllı ve tecrübeliydi. Shannon herkese birer fincan kahve koydu ve hemen iş görüşmesine başladılar. Minik Mark hiç sesini çıkarmadan oturuyordu. Bay Boucher yardımcım ve arkadaşımın size söylemiş olduğu gibi adım Kate Brown'dur. İngiliz uyrukluyum ve burada yarı otomatik tüfek ya da otomatik tabanca almak isteyen bir grup arkadaşımı temsil ediyorum. Bay Fleming beni bu silahları sağlayabileceğim birisiyle tanıştırabileceğini söyledi. Onun dediğine göre bu silahlar savaş zamanından kalma ama kullanılmamış Schmeisser marka 9 milimetrelik otomatik tabancalarmış. Bu silahların ihraç belgesi olamayacağını kabul ediyorum. Aynı görüşü arkadaşlarım da benimsediler. Bu konuda başımıza gelebilecek her türlü sorumluluğu yüklenmeyi kabul ediyoruz. Siz ne dersiniz? Boucher yavaşça başıyla onayladı. Başını daha çabuk hareket ettiremiyordu. Size bu silahları sağlayabilecek durumdayım dedi Boucher dikkatle. İhraç belgesinin alınamayacağı konusunda haklısınız. Bu nedenle de adamlarımın kimliğini korumak zorundayım. Yapacağımız anlaşma peşin parayı ve adamlarımın kimliklerinin güvence altına alınmasını gerektirir. Yalan söylüyor diye düşündü Shannon. Boucher'in arkasında hiç kimse yok. Bu malın tek sahibi o ve tek başına çalışıyor. Aslında Bay Boucher gençlik ve zayıflık yıllarında Belçika SS'lerinden olup Namur'daki SS barakalarında aşçı olarak görevliydi. Sabit fikirli olması bir yana en belirgin huyu yemeğe olan düşkünlüğüydü. Savaştan önce de birkaç işinden sırf o burduğu yüzünden kovulmuştu. Savaşın yarattığı kıtlıkta da Nazilerin işgal altındaki yerlerde kurdukları SS birliklerinden birine gönüllü aşçı olarak kaydolmuştu. 1944'te Almanlar Namur'dan geri çekilip cepheye doğru giderlerken içi hiç kullanılmamış Schmeisser'lerle dolu bir kamyonun rodu kırılmıştı. Onarım için yeterli zaman olmadığından kamyon bir ambara çekilmiş, giriş yolu bombalanmıştı. Boucher olanları görmüş, yıllar sonra oraya dönüp binlerce silahı alıp götürmüştü. O zamandan bu yana silahları ellerin ortasında ölen ana babasından kalan bir köy evinin altına yaptırdığı mahzende saklıyordu. Schmeisser'lerin bir bölümü zaman zaman satmış, elinde ancak çaldığı malın yarısı kalmıştı. Eğer bu silahlar çalışır, iyi çalışır durumdaysa 100 tane almak istiyorum dedi Shannon. Elbette ödemeyi peşin ve istediğiniz ülkenin parasıyla yapacağım. Malı teslim ederken alınmasını istediğiniz akla yakın tedbirleri alacağız. Aynı zamanda bu işin gizlilik içinde olmasını biz de kabul ediyoruz. Bayım, silahların durumunu sormuştunuz. Hepsi gıcır gıcırdır. Üstlerinde yapan fabrikanın yağı duruyor hala. Üstelik fabrikadan çıkarılırken konuldukları torbaların içindeler ve torbaların mührü de hiç açılmamıştır. Ne zaman yapıldıklarını bir yana bırakın. Bugün fabrikadan çıkmış gibidirler. Ayrıca da şimdiye kadar yapılan tabancaların en iyileridir. Schmeisser'ler için tanıtıcı bir konuşmaya ihtiyacı yoktu Shannon'ın. Ona göre İsrail yapısı Uzi'ler daha iyiydi ama ağırdı. Schmeisser tartışmasız İngiliz Sterling'lerden daha iyiydi. Amerikan, Sovyet ve Çin yapısı silahlar bunun yanında sıralamaya giremezdi. Uzi ve Sterling'lerin alınması mümkün olmadığı için Shannon bir şey söylemedi. ''Görebilir miyim?'' diye sordu. Ağır ağır hareket eden Boucher çantasını dizlerinin üstüne koydu. Kilitlerini açtıktan sonra çantayı Shannon'a doğru uzattı. Yerinden kalkmak için de hiçbir harekette bulunmadı. Shannon ayağa kalktı, ona doğru ilerledi ve çantayı aldı. Yatağın yanındaki masaya koyarak Schmeisser'ı çıkardı. Çok güzel bir silahtı. Elini pürüzsüz mavi siyah metal namluda gezdirdi. Sonra tetiğinden tutarak ağırlığına baktı. Çok hafifti. Ek dipçiyi birkaç kez yerine takıp çıkardı. Sonra namludan içeri doğru baktı. Ne toz, ne pislik, ne de bir çizik vardı. ''Bunu örnek olarak getirdim.'' dedi Boucher soluyarak. ''Bu nedenle üstündeki fabrika yağı silinmiş durumda. Çok ince bir yağ var. Ama ötekilerin hepsi birbirinin aynı. Hiç kullanılmamış.'' Shannon silahı çantaya koydu. ''Bulunması çok kolay olan 9 milimetrelik mermiyle kullanılır.'' dedi Boucher yardım etmek istercesine. ''Teşekkür ederim, biliyorum.'' dedi Shannon. ''Mermi haznesini nasıl halledeceğiz? Bilirsiniz kolay kolay bulunmaz.'' ''Her silah için 5 tane verebilirim.'' dedi Boucher. ''5 mi?'' diye sordu Shannon şaşırmıştı. ''5'ten daha çoğuna ihtiyacım var. En azından 10 olmalı.'' Pazarlık başladı. Shannon mermi haznesi bulamamasından ötürü silah satıcısının yeteneksizliğinden söz ederken Belçikalı 5'ten çok verirse başkalarından almak zorunda olduğunu ileri sürüyordu. Shannon 100 Schmeisser alacağını ve her biri için $75 ödemeyi önerdi. Boucher ancak 250 silah için bu fiyatı kabul edebileceğini, 100 silah alınırsa tanesini $125 vereceğini söyledi. 2 saat sonunda 100 Schmeisser'in tanesi $100 satılmasına karar verdiler. Silahların gelecek çarşamba hava karardıktan sonra geç bir saatte teslim edilmesiyle paranın nasıl ödeneceği konusunda da anlaşmaya vardılar. Her şey bittikten sonra Shannon Boucher'e Fleming'in onu istediği yere arabasıyla bırakabileceğini söyledi. Ama şişman adam bir taksi çağırıp onunla gitmeyi yeğledi. Boucher, Shannon'ın İra'dan olabileceğini ve onu zorla bir yere götürüp işkenceyle konuşturarak silahların yerini öğreneceğinden korkmuştu. Böyle davranmakta da haklıydı. Kara borsa silah işinde güven sözcüğünün yeri yoktu. Fleming şişman adamı otelin çıkış kapısına kadar geçirdi. Arabaya bindiğini gördükten sonra tekrar Shannon'ın yanına döndü. Shannon eşyalarını topluyordu. ''Sana niçin kamyon aldırttığımı anladın mı?'' diye sordu Minik'e. ''Hayır'' dedi öteki. ''Çarşamba günü silahlar için kullanacağız.'' diye açıkladı Shannon. Boucher'in kamyonun gerçek plakasını görmesi için ortada bir neden yok. Çarşamba akşamı kullanmak için sahte bir plaka hazır olur mu? Plakayı 1 saat için kullanacağız. Eğer Boucher bizi ihbar etmeye kalkarsa başka bir kamyonu yakalarlar. ''Peki Kat, her şeyi hazırlarım. Gerekli olan garajı 2 gün önce buldum. İstediğin öteki şeyler de yolunda. Seni götürmemi istediğin bir yer var mı? Krallık araba akşama kadar bende.'' Shannon Fleming'den onu batıya, Bruges'e götürmesini istedi. Bankaya girince Fleming onu bir kafeteryada bekledi. Bay Goosens yemekli olduğu için Shannon Mark'la birlikte küçük bir lokantada öğle yemeğini yedikten sonra 2:30'da tekrar bankaya gitti. Kate Brown'un hesabında hala 7000 sterlin vardı. Ama bunun 2000'i 4 paralı askerin maaşı olarak 9 gün içinde ödenecekti. Bankadan Johann Schlinger adına yazılı bir çek aldı. Bu çeki bir önceki gece otelinde yazdığı mektupla birlikte bir zarfa koydu. Mektupta gönderdiği 4800 dolarlık çekin bir hafta önce ısmarladığı yasal malların karşılığı olduğunu bildiriyor, bu malın Toulon'a Bay Mlangarotti'nin alması için adı yazılı ambara gönderilmesini istiyordu. Son olarak da bir sonraki hafta içinde telefon edip 9 milimetrelik cephane için gerekli olan kim kullanacak belgesini bulup bulmadığını soracağını bildiriyordu Schlinker'e. Öteki mektup Alan Baker'a Hamburg'daki ev adresine yazılmıştı. Mektubun içine 7200 dolarlık bir de çek koydu. Atlantik'te bir hafta önce konuştukları malın alınması için anlaştıkları üzere paranın yarısını gönderiyordu. Aynı zarfın içine Togo Cumhuriyeti'nden alınan kim kullanacak belgesiyle birlikte mühürlü ve imzalı ama boş olan kağıdı da koydu ve doldurup kullanmasını istedi. Son olarak da işe hemen başlamasını rica ettikten sonra onu sık sık telefonla arayacağını bildirdi. Her iki mektupta Brüş postanesinden ekspres ve taahhütlü olarak postaya verildi. Mektupları attıktan sonra Shannon Vlaming'den onu Ostende'ye götürmesini istedi. Ostende'ye gelince iskele yakınındaki bir barda oturup birkaç şişe bira içtiler. Daha sonra Shannon Dover'a giden gemi için bir bilet aldı. Dover'dan bindiği tren Victoria istasyonuna geldiğinde gece yarısı olmuştu. O cumartesi günü saat 1'de evine geldi ve hemen yatıp uyudu. Yatmadan önce bir şey daha yaptı. Telefonla Andy'nin posta kutusuna bir telgraf gönderip geri geldiğini ve görüşmelerinin gerektiğini bildirdi. O cumartesi sabahı İspanya'nın güneyindeki Malaga'dan gelen bir mektup aldı. Zarfın üstünde Kate Brown yazıyor ama mektup "Sevgili Cat" diye başlıyordu. Kurt Zemler'dendi mektup. Kurt Zemler özetle bir gemi bulduğunu, bunun 20 yıl önce İngiliz tersanesinde yapıldığını ve sonradan balıkçı motoruna dönüştürüldüğünü, sahibinin de bir İngiliz vatandaşı olup teknenin Londra'ya kayıtlı olduğunu bildiriyordu. İngiliz bandıralı teknenin boyu 30 metre, taşıyabileceği yük 8 tondu. Ortada büyük, kışta da küçük iki ambarı vardı. Özel bir yat olarak kayıtlı olduğunu ama ticaret gemisi olarak değiştirilebileceğini de eklemişti. Zemler teknenin 20 bin sterline satılığa çıkarıldığını, burada çalışan iki tayfanın yapılacak bir anlaşmayla tutmaya değeceğini bildiriyordu. Öteki iki tayfanın yerine yenilerini bulacağından da emindi. Mektubunun Malaga Palacio otelinde kaldığını ve Shannon'ın gemiyi görmeye gelmeden önce onu bu otelden arayabileceğini bildirerek bitiriyordu. Geminin adı M.Y. Albatros'tu. Shannon Bea'ya telefon ederek pazartesi sabahı Malaga'ya gidecek uçakta bir yer ayırttı. Biletin gidiş dönüş kesilmesini ve dönüşünün açık bırakılmasını istedi. Bilet parasını havaalanında nakit olarak ödeyecekti. Daha sonra Zemler'e bir telgraf çekerek ne zaman geleceğini ve uçağının uçuş numarasını bildirdi. O akşamüstü posta kutusunu kontrola giden ve Shannon'ın telgrafını alan Andy'in telefon etti. Akşam yemeği sırasında Shannon'ın dairesinde buluştular. Shannon Andy'ine üçüncü raporunu verdikten sonra hesap ve harcamalar hakkında ayrıntılı bilgi sıraladı. "Eğer önümüzdeki haftalarda bir şeyler yapacaksak biraz daha para havale etmen gerekiyor," dedi Shannon. "Şimdi büyük masraflı işlere, silah ve gemi işine girmek üzereyiz." "Ne kadara ihtiyacın var?" diye sordu Andy'in. "Maaşlar için 2000, tekne ve motorlar için 4000, yarı otomatik silahlar için 4000 ve 9 milimetrelik cephane için 10.000'in biraz üstünde paraya ihtiyacımız var," dedi Shannon. "Toplamı 20.000'i geçiyor. Buna 30 desek daha iyi olur. Yoksa önümüzdeki hafta yine para istemek zorunda kalacağım." Andy'in başını iki yana salladı. "20.000 vereceğim," dedi. "Eğer paraya ihtiyacın olsa beni her zaman arayabilirsin. Bu arada alınan malların bazılarını görmek istiyorum. Ayrıca harcadığın paranın toplamı 50.000'i buluyor ve hepsini bir ay içinde harcamış oluyorsun." "Göremezsin," dedi Shannon. "Cephane henüz alınmadı. Gemide, motorlarda, ötekilerde. Ne havan topları, ne bazukalar, ne de yarı otomatik tabancalar. Bütün bunların paraları ya alındığı zaman ya da alınmadan önce veriliyor. Bu konuda ortaklarına ilk raporumda ayrıntılı bilgi vermiştim." Andy'in soğuk soğuk baktı. "Harcanan bu kadar para karşılığında artık bir şeyler alınsa iyi olur," diye söylendi. Shannon oldukça sert bir karşılık verdi. "Beni tehdit etme Harris. Birçokları bunu denedi. Sonunda hepsine çelenk göndermek zorunda kaldım. Ne diyorsun, gemi işi ne olacak?" Andy'in ayağa kalktı. "Teknenin adını ve kimden alındığını bana önceden bildir. Gerekli parayı İsviçre'deki banka hesabımdan havale ettiririm." "Paşa gönlüm bilir," dedi Shannon. O akşam iyi bir akşam yemeğini tek başına yedi ve erkenden yattı. Pazar günü yapacak bir işi yoktu. Julie Manson da Gloucestershire'da ana babasının yanındaydı. Kahveli kanyağını eline alıp oturunca düşünceye dalıp gitti. Haftalar sonrasını Zangaro'ya yapılacak saldırıyı düşünüyordu. Pazar sabahı Julie Manson'ın aklına yeni sevgilisini telefonla arayıp Londra'ya gelip gelmediğini öğrenmek geldi. Dışarıda Gloucestershire'da kırların üstüne ilkbahar yağmuru hiç durmadan yağıyordu. Buraya gelirken babasının bir ay önce ona armağan ettiği ata binip kırlarda dolaşmayı düşünmüş, böylece tutkun olduğu adamın yokluğunu biraz olsun gidermek istemişti. Ama yağmur ata binme düşünü alıp götürdü. Bu yüzden evde dört dönüp duruyor, anasının saçma sapan sözlerini dinliyor ve pencereden dışarıda yağan yağmuru seyrediyordu. Babası çalışma odasına kapanmıştı ama birkaç dakika önce onun aşağı inip şoförle konuştuğunu görmüştü. Annesi de salondaki telefondan konuşmalarını duyabilecek kadar yakınında oturduğundan çalışma odasındaki telefonu kullanmayı yeğledi. Telefon etmek için ahizeyi eline aldığında masanın üstünde bulunan birkaç dosya gözüne çarptı. Bunların üstünde ince bir dosya vardı. Dosyanın üstündeki başlığı gördü ve iş olsun diye ilk sayfayı açıp yazılara bir göz attı. Burada gördüğü ad buz kesilmesine yol açtı. Bu arada telefondan gelen ses kulağını tırmalıyordu. Buz kesilmesine yol açan ad Shannon'dı. Genç kızların büyük bir çoğunluğu gibi o da yatılı okuldayken yatakhanede yattığı zamanlar olmadık düşler kurardı. Çoğunlukla büyük tehlikelere atılarak sevgilisini kurtaran roman kahramanı bir kadın olarak düşlerdi kendini. Her zaman da olmayacak işlerin üstesinden gelirdi düşlerinde. Öteki kızların tersine Julie hiç büyümeyip olduğu gibi kaldı. Sevgilisi için bir şeyler yapmak istiyordu ama babası hakkında bildikleri çok sınırlıydı. Bu konudaki düşlerini Shannon'ın onu babası hakkında sorguya çekmesinden sonra kurmaya başlamıştı. Artık kendisini sevgilisi hesabına çalışan bir ajan olarak görüyordu. Ama babası hakkında bildikleri çok sınırlıydı. Ona göre babası yalnızca can sıkıcı bir iş adamıydı. Babasının iş hayatı hakkında bir şey bilmiyordu. İşte şimdi yağmurlu bir pazar sabahı eline geçen bu fırsatı değerlendirmeliydi. Bu amaçla ilk sayfayı okumaya başladı ama bir şey anlayamadı. Birkaç taslak, rakamlar ve Shannon'ın ikinci kez geçen adı, birkaç bankadan söz edilmesi ve iki kez de Clarence adındaki adamla ilgili birkaç söz. Başka bir şey anlayamadı. Kapı kolunun dönmesiyle çıkan ses onun daha çok okumasına engel oldu. Hemen dosyanın kapağını kapadı, bir adım geri çekildi ve elindeki ahizeye bir şeyler söylemeye başladı. Babası kapının eşiğinde duruyordu. ''Olur Kristin, çok ama çok iyi olur hayatım. Öyleyse pazartesi görüşürüz, hoşça kal.'' dedikten sonra ahizeyi yerine koydu. Babası odasındaki insanın kızı olduğunu görünce biraz rahatladı ve masasının arkasındaki koltuğuna oturmak için ağır ağır ilerledi. ''Şimdi de ne yapıyorsun?'' diye sordu, kızmış görünmeye çalışarak. Cevap yerine Julie kollarını babasının boynuna doladı ve yanaklarından öptü. ''Londra'daki bir arkadaşıma telefon ediyordum babacığım.'' dedi çocuksu sesiyle. ''Salonda annemi rahatsız etmek istemedim. Bu nedenle de buraya geldim.''
''Senin odanda da telefon var. Bir daha sefere özel görüşmelerin lütfen odandan yap.''
''Peki babacığım.'' Julie dosyanın altında duran kağıtlara baktı. Ama üstündeki yazılar okuyamayacağı kadar küçüktü. Zaten çoğunlukla rakamlar yer alıyordu. Yalnızca başlıkları okuyabildi. Hepsi de madencilikle ilgiliydi. Sonra babası başını kaldırıp ona baktı. ''Niçin bu sıkıntılı işini biraz bırakıp da gelip Tamerlane'i eğerlememe yardım etmiyorsun?'' diye sordu babasına. ''Yağmur birazdan duracağı benzer. Ben de ata binebilirim.''
James Manson gözünün bebeği kadar sevdiği kızına gülümseyerek baktı. ''Çünkü bu can sıkıcı iş olmazsa hepimiz aç ve açıkta kalırız.'' dedi. ''Ama olsun. Gelip sana yardım edeceğim. Bana birkaç dakika izin ver. Birazdan ahırda buluşuruz.''
Julie Manson çalışma odasından çıkınca durdu ve derin bir soluk aldı. Mata Hari bile bu işi bundan iyi beceremezdi diye düşündü.